Ayrım 8, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 79. Devlette devamlılık esastır. Merhaba Ester, 3. gün akşam üzeri. Çalan telefon sebebiyle ara verdiğim yazıma nihayet dönebildim. Hakikaten acayip bir meseleyle karşı karşıyaydım. Adamlar pis bir oyun peşindeydiler. Beni takip eden afiyelerden bahsediyorum. Tutuklamadan önce sinirlerimi harap ederek haleti ruhiyemi çökertmek istiyorlardı. Böylece benliğimi diledikleri gibi yoğurmayı, şahsiyetimi ayaklarının altına almayı umuyorlardı. Yeni rejimin hafiyelerini küçümsemekle hata yaptığımı anlıyordum. Oysa devlette devamlılık esastı. Benim peşimde olan adamlar Osmanlı'nın yüzlerce yıllık zaptiye geleneğinin bir parçasıydılar. Zalimlik kadar sinsiliği, vahşet kadar kurnazlığı da miras almışlardı. Neyse, daha fazla merakla bırakmayayım seni. Bu öğleden sonra telefonu açtığımda aşina olduğum bir ses, "Şehsuvar Bey, kubbeli salonda bir arkadaşınız sizi bekliyor," diyordu. Hemen çıkardım sesin sahibini. Resepsiyondaki Ömer adındaki gençti. Önce otel müdüründen bahsediyor sandım. "Reşit Bey mi?" diye sordum. "Hayır," dedi sorumu yadırgayarak. "Başka bir beyefendi." "Peki kimmiş, adını söyledin mi?" "Bir dakika, şuraya yazmıştım. Evet, binbaşı Basri'ymiş." Tüylerim diken diken oldu. Çünkü binbaşı Basri 14 yıl önce tıpkı Reşit'in babası Yusuf gibi Trablus Garp'ta şehit düşmüştü. Evet, çölün ortasındaki o cenneti andıran vahada benim kucağımda. Biri benimle çok kötü bir oyun oynuyordu. Peki kimdi bu meçhul adam? Kim olacak peşimdeki alçaklardan biri? Belki de gittiğimde kimseyi bulamayacaktım. İnmesem, hiç çıkmasam odamdan, duymamış gibi yapsam, bu telefon hiç gelmemiş gibi. Daha iyi bir fikir geldi aklıma. "Adam hala orada mı?" diye sordum Ömer'e. "Senden rica etsem bir bakar mısın? Hakikaten bekliyor mu beni?" "Eminim çok acayip bulmuştur bu isteğimi Ömer, ama itiraz etmedi çocuk. Kısa bir sessizliğin ardından, "Orada efendim," dedi. Sanki o esrarengiz adamın duymasından çekinir gibi fısıltıyla konuşmaya başlamıştı. "Kahvesini içerek sizi bekliyor." Artık kaçacak halim yoktu. Madem ki bekliyordu, gidip görecektim bu tuhaf ziyaretçiyi. Kubbeli salona girince önce tanıyamadım. Bordo kadife koltukta oturan, yakışıklı yüzünde yılışık bir ifadeyle bana bakan adamı. Elbette Basri Bey değildi ama birkaç adım atıp yaklaşınca çıkardım. Mehmet Esat, Üsküplü Mehmet Esat, fedailer grubundaki ilk yoldaşımdı. Tabii kumandanın Basri Bey'i saymazsak. İyi de neden adını saklamıştı, neden Basri Bey'in adını kullanmıştı? Neden olacak, her zamanki münasebetsizliğinden, güya kendince latife yapıyordu. Uçları hafifçe yukarıya doğru kıvrılmış bıyıklarını burarak ayağa kalkarken, ben de duygularımı gizleyen bir gülümseme takındım. "Vay Şehsuvar kardeş," diyerek muhabbetle sarıldı bana. "Hiç değişmemişsin yahu." Yalan söylüyordu, değişmiştim. Ne beni tanıdığı günlerdeki o heyecan vardı yüzümde, ne de o eski gençlik ateşi kalmıştı gözlerimde. Alnımdaki çizgiler derinleşmiş, saçlarım kırçıllaşmış, belim hafiften eğilmişti. Ama olsun, aynı yalanı ben de onun için söyledim. "Sen de hiç değişmemişsin." Oysa ağarmaya başlamış kıvırcık saçlarına, bakımlı bıyıklarına, sinek kaydı tıraşına rağmen karşımdaki adam da yaşlı görünüyordu. Mehmet Esat da benim gibi henüz 40'ında bile yoktu. Biraz dikkatli bakınca kahverengi gözlerinin derinliklerinde saklamaya çalıştığı o derin yorgunluk fark ediliyordu zaten. Bu ruh halini gizlemek için gevrek gevrek güldü. "Değişmedik tabii. Biz tarih yazmış bir nesiliz. Zaman denen o görünmez musibet başa çıkabilir mi bizimle?" Alaycı bir ifade belirdi yüzünde. Edebi bir cümle oldu değil mi? "Ne de olsa Şehsuvar Sami'nin arkadaşıyız." Birden ciddileşti. "Nasıl gidiyor senin şu yazı işi?" "Panikledim. Nereden biliyordu yazdıklarımı? Yoksa sana gönderdiklerim onların eline mi geçmişti?" "Hep bahsederdin ya bir roman yazacağım diye. Ben hastanedeyken anlatmıştın hani. Yazdın mı o romanı?" Böyle söyleyince rahatladım. Yaptığım boş boğazlıklardan biliyordu yazıya olan merakımı. "Nerede?" diye söylendim. "Roman yazmak kim, biz kim? Boş ver şimdi eski hayalleri de, buyur oturalım. Sahi Pera Palas'ta kaldığımı kimden öğrendin?" konuşuruz diye geçiştirdi koltuğa çökerken. Selanik'te kimsen kalmış mıydı? Ailenden diyorum. Tekrar bir kuşku düşürdü içime bu sözleri. Selanik derken seni mi ima ediyordu? Annemin mezarı kaldı Mehmet, bir de hatıralar. Buruk gülümsedi. Hep öyle. Karşılaştığımızdan beri ilk samimi haliydi bu. Üsküp'te de bizimkilerin mezarları kaldı sadece. Koca bir imparatorluk şehzu var. Koca bir imparatorluk çöktü. Yutkundu yine ürkek gözlerle baktı etrafa ama öyle kuşku uyandıracak kimse yoktu. Oldukça sakin sayılırdı kaliteli mobilyalarla döşenmiş geniş salon. Yaşlı bir Fransız çift kahvelerini içiyorlardı köşede. Hangi milletten olduğunu kestiremediğim üç genç kız pencereye yakın bir divana kurulmuş, neşeli bir muhabbete tutuşmuşlardı. Her zamanki gibi İhsan Bey el pençe divan duruyordu kapıda. Kendisine baktığımı görünce bize yöneldi. ''Ne arzu ederdiniz Şehzuvar Bey?'' Eski arkadaşıma baktım. Mehmet sehpanın üzerindeki boş kahve fincanını gösterdi. İçtim, teşekkür ederim. Ben de bir şey almayayım İhsan, belki daha sonra. Baş garson uzaklaşırken çok da mühimsemez görünerek yeniden sordum Mehmet'e. Neden kendi adını söylemedin resepsiyondaki çocuğa? Niye kendini Basri Bey diye tanıttın? Cevap vermek yerine sigara paketini çıkardı, kapağını açarken kederli bir bakış fırlattı. Maziyi yad etmek için, bugünlerde kimse eski günleri hatırlamak istemiyor. Belli belirsiz gülümsedi, alındın mı yoksa? Omuzlarımı silktim. Yok canım, niye alınayım, sadece acayip geldi biraz. Yıllar önce şehit düşmüş kumandanının bir otelin salonunda seni beklemesi pek sık rastlanacak bir vaka değil de. İğneleyici sözlerimi aldırmadı, tabakayı uzattı, yaksana. Cibali'de üretilen Cumhuriyet'in yeni sigaraları, albini dercesine sıralanıyordu gözümün önünde. Siperlerde geçen bitmek bilmez gecelerde, politik buhranın başını alıp gittiği sıkıntılı günlerde en yakın dostum olmuştu tütün. Ama o serüvenlerle dolu mazi gibi sigarada çok eskilerde kalmıştı artık benim için. Doktor yasakladı dedim başımı sallayarak, bir verem vakası atlattım. Bekir Ağa bölüğünde kapmışız. Şanslıydım, başlangıç dönemiymiş, kurtardık işte. Kaygılanmıştı, hepimiz gibi o da değişmiş, o eski burnundan kıl aldırmayan havasından sıyrılmıştı. Geçmiş olsun, aman dikkat et kendine, sen bize lazımsın daha. Biz derken kimi kastediyordu acaba? Sır vermeyen yüz ifadesiyle bir sigara aldı, sonra paketi cebine attı. Yakıp derin bir nefes çekti, dudaklarının arasından salonun boşluğuna yayılan kül rengi dumana bakarken açıkladı. Beni buraya eski dostlarımız yolladı. Kahverengi gözlerini ciddi bir andan bürüdü. Ne düşündüğünü merak ediyorlar. Neden bahsediyordu bu adam? Nasıl bir beladın içine sürüklemek istiyordu beni? ''Eski dostlarımız kim?'' diye sordum koltuğuma yaslanarak. ''Artık pek dostumuz kalmadığını düşünüyordum. İzmir suikastından sonra herkes düşman oldu İttihatçılara.'' Hayal kırıklığına uğramış gibi gölgelendi yakışıklı yüzü. ''O kadar kötümser olma.'' diye mırıldandı. ''Belki bizim cemiyet iş başında değil ama ülkeyi hala bizim fikirlerimiz yönetiyor. Abdülhamit'in hafiyeleriyle boğuştuğumuz günleri düşün. Hepsi bitti, onları mağlup ettik.'' Sigarayı tuttuğu elini yana açarak abartılı bir sesle Tevfik Fikret'ten şu mısraları okumaya başladı. Ümidimiz bu, ölürsek de biz yaşar mutlaka. Vatan sizinle şu zindan karanlığından uzak. O karanlık yıkıldı artık Şehzuvar. Hepimizin özlemi meşrutiyet değil miydi? Oldu işte. Hatta şimdi ondan çok daha ilerideyiz. Bak cumhuriyeti kurduk. Aklına gelir miydi hiç? Monarşi yıkıldı, büyük bir inkılap bu. Böyle tutkulu konuşmasına rağmen sesindeki inançsızlık onu ele veriyordu. Evet, söylediklerine asla kendisi de inanmıyordu. Ona bir vazife verilmişti, yerine getirmeye çalışıyordu. Önce itiraz etmemeyi, gizli bir onaylama halinde kalmayı düşündüm. Ama o kadar uzun süredir sessiz kalmıştım ki kendime yediremedim. O inkılap 1908'de yapıldı Mehmet dedim incinmiş bir sesle. O meclis 23 Nisan 1920'de değil, senin de çok iyi bildiğin gibi 17 Aralık 1908'de açıldı. Ama kimse bunu hatırlamak istemiyor artık. Ülkenin hürriyet kavgası sanki 1919'da başlamış gibi davranıyor herkes. İstibdadın acımasız baskısına karşı yürütülen 30 yıllık mücadeleyi, bu uğurda ölenleri, zindanlarda çürüyenleri, sürgünlerde heba olanları herkes unutmuş görünüyor. Oysa Kurtuluş Harbi'mize katılanların hepsinin kökleri oraya dayanıyor. Bugün Muvaffak Ulu'dan ne varsa hepsinin temelleri o yıllarda atıldı. Yanlış anlama, daha sonra yaptığımız hataları görmezden gelmiyorum. Bugünkü zaferi de küçümsemiyorum. Cumhuriyet hepimizin idealiydi, hepimizin çabasıyla kuruldu. Ayrıca bu rejimi kuran insanlara saygı da duyuyorum. Şu kadim hakikati bilmez değilim. Tarihi yenenler yazar, hep böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Bunu anlıyor ve kabul ediyorum. İnan hiçbir itirazım yok. Hatta onları desteklemek gerektiğine de inanıyorum. Gözlerimi yüzüne diktim. Ama rica ederim birbirimize karşı dürüst olalım. Eski günlerin hatırına. Lütfen söyle, kim yolladı seni bana? Ne istiyorlar benden? Hemen cevap veremedi. İki kez ardı ardına yutkundu. Sigarasından bir nefes daha çekti. Ama acı gelmiş olacak ki daha yarısına gelmemiş izmariti kül tablasında ezdi. Milli Emniyet, yani hükümet diye kekeledi. İsim isteme benden. Salonun kapısına kaçamak bir bakış attı. Teşkilatı mahsusa değil bu. Yepyeni bir yapı. En baştan tesis ediliyor. Ama şu kadarını söyleyeyim. Senin hakkında verilmiş bir kararları yok. Anlamaya çalışıyorlar. O yüzden mi takip ediyorlardı beni? Kimlerle görüştüğümü tespit ederek ne yapmak istediğimi çıkarmaya mı çalışıyorlardı? Sorsa mıydım Mehmet Esad'a niye bu adamlar peşimde diye? Hayır, kendi durumumu açıklamak yerine onun söyleyeceklerini dinlemeliydim. Açık olacağım diye sürdürdü sözlerini. Ne de olsa sana bir can borcum var. Evet, yıllar önce Selanik'teki o sokakta hayatımı kurtarmış olduğunu unutmuş değilim. Ben değil, Basri Bey kurtardı. O istemeseydi bırakıp giderdim yaralı halinde seni orada. İnanmadı, minnettar bir bakış attı. Gitmezdin, sen öyle biri değilsin. Ben giderdim. Çünkü hata yapanın bedeli de ödemesi gerektiğini düşünürüm. Orada acele eden bendim, hata yapan bendim. Bunun neticesinde vurulmuştum. Benim yüzümden siz de yakalanabilirdiniz. Gitmeniz gerekirdi ama gitmediniz. Evet, rahmetli Basri Bey ve sen hayatımı kurtardınız. Neyse, şimdi maziyi tartışacak halimiz yok. Ama beni sırtında taşıdığın o akşam hep hatırımdadır. O sebepten sana karşı açık olacağım. Evet, seni merak ediyorlar. Mesela İzmir suikastı hakkında ne düşünüyorsun? İdam edilen şahıslar için hislerin ne? Daha da mühimi, bugünkü hükümet için çalışır mısın? Büyük bir şaşkınlık içindeydim. Beni tutuklayacaklarını, sorgulayacaklarını, mecbur kalırlarsa işkence edeceklerini, hatta karanlık bir köşede kafama bir kurşun sıkacaklarını zannediyordum. Oysa tartışmak için eski bir arkadaşı yollamışlardı. Hiç de alışılmış bir metot değildi bu. Suskunluğumuzun sürünce tekrar sordu Mehmet. Ha, ne diyorsun Şehzuvar? Ne düşünürsün böyle bir teklif karşısında? Mazide mühim işler yaptı, şimdi niye yapmayasın? Tabii kimse bilmeyecek böyle bir vazife aldığını. Teşkilat-ı mahsusada olduğu gibi, karakol teşkilatında olduğu gibi yine gizli çalışacaksın. Aslında duyduklarıma inanmak zor geliyordu. Çalışacağım, yani Cumhuriyet hükümeti beni vazifeye mi çağırıyor, böyle mi söylediler sana? Hatalı bir laf etmiş gibi hemen çark etti. Tam böyle demediler ama bence meramları bu. İnanmayan gözlerle kendisini süzdüğümü fark edince, yapma Şehzuvar dedi kırılmış gibi, onca yılın siyasetçisiyiz, o kadarını da anlayalım artık. Yanılıyordu veyahut beni yanıltmak istiyordu. İzmir suikastının ardından bütün iddiaçları temizlemeye başlamışken benim gibi cemiyetin sadık adamlarından birini niye yanlarına alsınlardı ki? Akıl alır gibi değildi ama aptal rolü oynamakta fayda vardı. Beni sakıncalı bulmuyorlar yani diye sordum. Kendileri için tehlikeli olmadığımı mı düşünüyorlar? Kararlılıkla başını salladı. Evet, tam da böyle düşünüyorlar. Dudaklarıma müstehzi bir gülümsemenin yerleşmesine mani olamadım. Gülme öyle diye çıkıştı. Düşünüyorlar dedim. Eminler demedim. Anlamak istiyorlar. Bugünkü rejime nasıl bakıyorsun? Gazi Paşa hakkındaki fikirlerin neler? İzmir suikastıyla alakan var mı? Diye ekledim alaycı bir sesle. Tasdik edercesine başını salladı. O da var tabii. Gerçi Mustafa Kemal'i öldürmek isteyen Ziya Hurşit'i sevmediğini biliyorlar. Sarı Edip Efe ile arandaki husumetin de farkındalar. Ama sen de takdir edersin ki İzmir suikastı acayip bir olay. Nereye çeksen oraya gidiyor. Unutma, bugünün emniyetçileri de bizim gibi eski İttihatçı. Biz 40 kişiyiz, 40'ımız da birbirimizi biliriz meselesi. Mehmet Esad'ın söyledikleri doğru olabilirdi. Hakikaten de genç cumhuriyetin neredeyse bütün lider kadrosu İttihatçı kökenliydi. Dolayısıyla sırf eski İttihatçı olduğum için benden uzak durmayabilirlerdi. Pekala benimle çalışmak isteyebilirlerdi. Kolaycılığı seven tarafım bu fikre meyledecekti ki aynı soru bir kez daha yankılandı beynimde. O halde neden resmi yoldan irtibat kurmadılar? Neden Mehmet Esad'ı yolladılar? Bakışlarım eski arkadaşımın üzerinde gezindi. Şık giyimine, kendinden emin duruşuna rağmen tuhaf bir çekingenlik sinmişti hareketlerine. Sanki gizli bir maksadı varmış gibiydi. Ya söyledikleri tümüyle yalansa, ya onu İttihatçılar yolladıysa? Öyle ya, hükümetin cemiyetteki herkesi tutuklayacak ya da asacak hali yoktu. Ya ağzımı yokluyorsa, ya cemiyeti toparlamak için adam arıyorlarsa? Yok, Mehmet Esad'a güvenmem için hiçbir sebep yoktu. Zaten eski arkadaş filan diyorum ama aslında ilk karşılaştığımız günden itibaren kanım hiç ısınmamıştı ona. Bakma şimdi romanla ilgili sorular sorduğuna. Hep küçümsemişti yazar olma isteğimi. Üstelik yıllardır görmemiştim onu. Hakkında hiçbir haber almamıştım. Bu tereddütümü belli etmedim elbette. Yapmam gereken dürüst olmaktı, şeffaf olmaktı. Saklayacak hiçbir sırrım yoktu ki benim. Peki, şöyle anlatayım o vakit dedim sesimi biraz yükselterek. Siyasetle hiçbir ilişiğim yok. Karabekir Paşa'nın terakkiperver cumhuriyet fırkasına bile üye olmadım. Saklayacak değilim. Bizzat Karabekir Paşa istedi üye olmamı. Hatta ona kalsa yöneticilik vazifesi almalıymışım. Katiyetle reddettim. Doktor Adnan Bey girdi araya. Yine kabul etmedim. Rahmetli Kara Kemal'in ısrarlarını da dinlemedim. Kanun çerçevesinde olsa da siyaset yapmak istemiyorum. Ne kadar isabetli bir karar verdiğim partinin kapatılmasıyla da ortaya çıktı zaten. Çünkü senin gibi düşünüyorum. Biz olmasak da fikrimiz iktidarda. Devletin başında Talat Paşa ya da Enver Paşa'nın yerine Mustafa Kemal Paşa'nın olması benim için dert değil. Ne cumhuriyetle ne de hükümetle hiçbir meselem yok. Tek arzum, tek dileğim kalan ömrümü huzur içinde geçirmek. Büyük bir alakayla dinliyordu sözlerimi ama aklını kurcalayan bir mevzu olmalıydı ki sağ eliyle bıyığını çekiştirip duruyordu. Sakın yanlış anlama dedi elini bıyığından çekerek. Sana inanmıyor değilim ama bilirsin bu işleri. Bütün sorular cevaplanmalı. Çekinme, sor. O zaman neden Beşiktaş'taki evden ayrıldın? Oraya gittiğimde bulamadım seni. Bakışları kubbeli salonda dolaştı. Niçin bu otelde kalıyorsun? Olanca dürüstlüğümle cevapladım. Çünkü korkuyorum. Tutuklanmaktan, işkence görmekten, öldürülmekten korkuyorum. Başıma bir iş gelirse birileri görsün, milletin haberi olsun istiyorum. Evet, hiç öyle bakma yüzüme. Hakikaten korkuyorum. İzmir suikastında suçluların yanında masumlar da asıldı. Zavallı Cavit Bey. Ne alakası vardı o suikastlı adamcağızın? Eğer İsmet Paşa'nın şerhi olmasaydı ve subaylar mahkemeye gelmeseydi, Karabekir Paşa'nın canına kastedeceklerdi. Kara Kemal'i de öyle harcadılar, bir de iftira atıyorlar intihar etti diye. Hem de tavuk kümesinde. Biliyorsun olanları, düpedüz saçmalık, bildiğin vesvese. Evet, madem dürüstçe konuşuyoruz bunları da söyleyelim. Gazi Paşa hala çekiniyor cemiyetten. Hala İttihat ve Terakki'nin kendisine darbe yapacağını zannediyor. Kendisini desteklemeyen bütün eski İttihatçıları da hain olarak görüyor. Oysa artık cemiyet yok. Silahına sarıldı mı hükümet yıkmaya kalkan İttihatçı fedailer de yok. Sarı Edip Efe gibi ayak takımı kaldı ortalıkta. Onlar da sadece tetik çekmeyi bilirler. Büyük düşünmek, büyük işlerde muvaffak olmak onlara göre değildir. İzmir suikastını da ağızlarına, yüzlerine bulaştırdılar işte. Şu hakikatin anlaşılması lazım. Biz mağlup olduk. Evet. Tarih bir şans vermişti bize ama beceremedik, muvaffak olamadık. Böylece de çekildik sahneden. Talat, Cemal ve Enver. Evet, liderlerimiz de öldü, bitti artık. Neden hala kabul etmiyorlar bunu, anlamış değilim. Bak hala benim tehlikeli bir adam olduğumu zannedenler var. Fakat değilim, inan ki değilim. Namusum, şerefim üzerine yemin ederim ki değilim. Siyasetle bir alakam kalmadı benim. Cemiyet kalıntılarıyla filan da bir irtibatım yok. Sessizce dinliyordu sözlerimi. Oturduğum yerden ona doğru eğildim. Yorgunum Mehmet, sadece yorgunum. Senin gibi, hepimiz gibi, koca bir imparatorluktan bakiye kalan herkes gibi çok yorgunum. Kılımı kıpırdatmadan 100 yıl uyusam bile dinlenemeyecek kadar yorgun. Derinden bir iç geçirerek sigara paketini çıkardı yine, içinden bir tane aldı, ucunu masaya vurdu, dudaklarının arasına yerleştirmeden önce sanki az sonra idam hükmümü verecek bir savcı gibi büyük bir ciddiyetle yüzüme baktı. Anlıyorum dedi başını usulca sallayarak, çok iyi anlıyorum ama asıl mesele ötekileri anlatmakta. Bu sözlerin ardından derin bir suskunluk başladı aramızda. Sohbeti yeniden canlandırmak için birkaç teşebbüste daha bulundu. Eski silah arkadaşım ama benim hevesim kaçtığından kısa cevaplar vermekle yetindim. Anlamıştı, pek üstelemedi, müsaade isteyip kalktı. Ama giderken seni görmeye gelebilir miyim diye sormayı ihmal etmedi. Bunun için müsaade istemene gerek yok dedim o müstehzi gülümsemeyi yeniden takınarak. Bendeniz bu şahane otelde gönüllü bir sürgünlük yaşıyorum. Bir yere kaçacak halim yok. Hem kaçacak olsam hafiyeleriniz müsaade etmez. Sonra güya dostça bir tavırla koluna dokundum. Şaka şaka, senin gibi eski bir dostu görmek beni mesut eder. Mehmet Esad'ı uğurladıktan sonra kafamda gitgide ağırlaşan cevapsız sorularla baş başa kalmıştım. Pera Palas'ın salonunda. Tuhaf görünüyor olmalıyım ki başgarson İhsan yanıma gelip "İyi misiniz Şehsuvar Bey?" diye sorma mecburiyetini hissetti. Derhal toparlanmam lazımdı. Bir an sanki Mehmet hiç gelmemiş gibi, o asap bozucu konuşmaları hiç yapmamışız gibi davranmayı düşündüm. Hepsini unutup odama dönmek, yeniden yazı masamın başına oturmak, sana yazmak. Bugünün karamsarlığından kurtulup 18 yıl öncesinin o coşku dolu isyan günlerine dönmek. Bunu kısmen başardım da. Kısmen diyorum, çünkü odama çıkıp sana bu satırları yazmama rağmen kafamdaki o rahatsız edici sorulardan, o tuhaf tedirginlikten tümüyle kurtulamadım. Ki yukarıda okudukların aslında bu derin kaygının kağıda dökülmüş halinden başka bir şey değildi. Yazıklarım seni nasıl etkileyecek bilmiyorum ama bana hiçbir faydasının olmadığını da itiraf etmeliyim. Penceremin dışında hızla çöken akşamdan daha koyu bir karanlık büyüyor içimde. Biraz ara versem iyi olacak. Bu çok sevdiğim odanın bej rengi duvarları, açık yeşil perdeleri, antika konsol, duvardaki peyzaj, eski fotoğraflar üstüme gelmeye başladı. Sanki bir cenderenin içindeyim. İşgalden sonra İngilizlerin bizi kapattığı Bekir Ağa bölüğündeki o soğuk, insafsız hücre gibi. Nefes alamıyorum, havaya ihtiyacım var. Çıkıp dolaşmam gerek. Kusura bakma Ester. Yazmayı bırakmak mecburiyetindeyim. 8. ayının sonu. Sayfa 88.